Ayrım 23 sayfa 209. Tam bir hurdaya dönmüştü Nazan. Sabahleyin yatakta doğrulurken sanki ölüsü kalkıyordu. Yorgunluktan titriyordu adeta. Yeteri kadar dinlenemediğinden bedeni sızlıyor, şakakları atıyor, gözleri kapanıyordu. Ama ruhu alabildiğine doygun, mest olmuş, huzura kavuşmuştu. Hüseyin istediği paranın yarısına kavuşacağını anladıktan sonra inanılmaz bir performans sağlamış, her zamankinden de farklı bir şekilde onu bulutların üstüne taşımıştı. Yataktan kalktığında Hüseyin hala derin uykudaydı. Bir süre yatakta derin nefesler alarak uyuyan sevgilisine baktı. Bunca zamandır sevişip birlikte olmalarına rağmen ilk defa bir sabah uyandığında onu yatağında yatarken bulmuştu. Bu durumu yadırgamıştı. Elinde olmadan uyuyan sevgilisini süzmeye devam etti. Yorgan üzerinden hafifçe kaymış, güçlü kollarını ve geniş omuzlarını açıkta bırakmıştı. 10 günden beri gelişini çılgınca beklediği adamı nedense bu sabah kalktığında itici bulmuştu. Varlığı geceleri çok iyiydi ama sabah uyandığında yatağında bir erkek bulmak hiç hoşuna gitmemişti. Üstelik Hüseyin gibi birini. Kaba, sakin ve asalak. İliklerime kadar doyuma ulaştığım için şimdi böyle hissediyorum diye düşündü genç kadın. O kahredici ve çıldırtıcı şehvet nöbetleri yeniden ruhunu sardığında gözü karararak yeniden Hüseyin'in kollarına atılmak için sabırsızlanacağını çok iyi biliyordu. Banyoya girip yıkandı. Sonra mutfağa girerek kahvaltı hazırlamaya başladı. Bu sabah yıllar sonra ilk defa kendi evinde kahvaltıyı bir erkekle yapacaktı. Çay demlenirken mutfak kapısının girişinde Hüseyin'in tok sesiyle irkildi. Günaydın tatlım, bana bir havlu verir misin? Nazan başını çevirip adama baktı. Tam kapının önünde partasız, furtasız, kıllı, iri yarı vücuduyla çırılçıplak duruyordu. Dün gece onu bu halde görse heyecandan sapır sapır titrerdi ama şimdi içinin ta derinlerinde bir yerde hafif bir tiksinti duydu. Hüseyin'in çıplaklığı da davranışları gibi vahşi ve iğrenç göründü gözüne. Sen gir banyoya, ben şimdi bir havlu getiririm diye mırıldandı. Utançla karışık bir hisse ilk defa kapılıyordu. Bunun gelip geçici bir his olduğunu biliyordu Nazan. Yine de mutfaktaki ufak masada kahvaltılarını edip çaylarını yudumlarlarken Nazan elinden geldiği kadar onunla göz göze gelmemeye gayret ediyordu. Birden Hüseyin'in lafıyla irkildi. Ne o? Yüzün çok asık. Bana para vereceğin için mi? Böyle bir soru beklemiyordu genç kadın. Elinde olmadan irkildi. Aklından geçenleri ona nakledemezdi. Hayır, diye fısıldadı sadece. Öyleyse seni bu surat niye? Dün geceden memnun olmadın mı? Sanki Nazan'ın içindeki tiksinti biraz daha yoğunlaşmıştı. Neden sonra sakin ve düşünceli bir şekilde mırıldandı. Bana niye yalan söyledin? Adamın kaşları yine çatılmıştı. Ne yalanı? Gerçek adın Rıza değil mi? Tüm gizlenmesine rağmen Nazan, adamın esmer yüzünün hafifçe sarardığını gördü. Kim söyledi sana bunu? Fatih de değildi, can kurtaran da oturduğunu söyleyen kişi. Adam şimdi elindeki çay bardağını masanın üzerine bırakıp kötü kötü Nazan'a bakmaya başlamıştı. Bu defa daha gür ve merak dolu bir şekilde hırladı. Söyle bana, kimden duydun bunları? Kim olduğu önemli mi? Mühim olan bana yalan söylemen. Rıza tehlike sinyalleri almış gibi birkaç saniye fırtınadan önceki sessizliği dinlermişçesine bakışlarını Nazan'ın gözlerinde dolaştırdı. Tabii ki söylediği yalanlar hiç umurunda değildi. Ama karşısındaki kadının bundan sonra takınacağı tavırlar hakkında bir yorum yapamıyordu henüz. Nazan onun için sadece soyulacak, son meteliğine kadar sömürülecek bir maldı sadece. Ayrıca hayvani hislerini de rahatlıkla onun üzerinde tatmin ediyordu. Birkaç saniye düşündü. Yalanının inkar edilecek bir yanı yoktu. İnkara kalkışmak hiçbir yarar sağlamazdı kendisine. Mutlaka peşine birini takıp hal ve geçmişini araştırmış olmalıydı bu kadın. Onu fazla hafife almak, her istediğini itirazsız kabul edeceğini sanmakla biraz acele etmişti galiba. Bozuntuya vermeden pişkince sırıttı. Haklısın, sana yalan söyledim, dedi. Neden ama? Bundan sonra akıllı davranıp rolünü iyi oynamak zorundaydı. Pişmanmış gibi yüzüne meyus bir ifade verip inledi. Korktum. Korktun mu? Kimden? Kimden olacak? Senden tabii. Nazan meraklı gözlerini şimdi karşısında süt dökmüş kedi gibi oturan adama çevirmiş, bu pervasız ve yabani kılıklı adamın kendisinden nasıl korktuğunu düşünmeye başlamıştı. Bana ilk saldırdığın gece polise şikayet edeceğimden mi? Biraz ondan da, ama korkumun asıl sebebi o değildi. Genç kadının şaşkınlığı biraz daha artmış gibiydi. Neydi peki? Diye sordu. Hala anlamıyor musun? Neyi? Söyletme beni. Ben böyle konuşmaya pek alışık değilim. Beceremem. Anlat Rıza. Korktum. Senden korktum. Ben hayatımda hiçbir kadına böyle tutulmadım. Anlamıyor musun hala? Sen bambaşka bir kadınsın. Her kadından farklı biri. Müthiş. Sana bir türlü doyamıyorum. Biraz kaba kaçacak ama senin yanında daima erkekliğimi hatırlıyor, bunu hissediyorum. İçine girdiğim zaman sanki bambaşka biri oluyorum. Bende yarattığın arzuyu bedenimin her zerresinde hissediyorum. Sensiz yapamayacağımı biliyorum artık. Ne var ki? Duraklayıp önüne baktı Rıza suçlu biri gibi. Devam et diye fısıldadı Nazan. Ne var ki ben sana uygun biri değilim. Hani ne derler, davul bile dengi dengine çalarmış. Beni istemeyeceğinden ürktüm. Hem de çocuk gibi. Hala da korkuyorum. Nazan tam bir şaşkınlık yaşadı. Kaba saba Hüseyin'den ya da gerçek adıyla Rıza'dan hiç böyle duygusal bir yaklaşım beklemiyordu. Pek çok kadın gibi hemen yumuşadı. Göz bebeklerinde sevecen ışıltılar belirdi. Rıza da bu arada oturduğu iskemleden kalkmış, genç kadının yanına giderek diz çöküp onun bacaklarına sarılmıştı. Koca adam dokunulsa ağlayacaktı. Ne yapacağını kestiremedi Nazan. Rıza kısa saçlı başını Nazan'ın kucağına yaslamış, adeta bağışlanmasını diliyordu. Kısa bir tereddüt geçiren genç kadın, ürkek bir şekilde parmaklarını onun saçları arasına götürüp usul usul okşamaya başladı. Ne garip şu yaşam diye düşündü içinden. Demek kaba saba, azgın bir boğa gibi kendine saldıran, yerli yersiz küfürler eden, aşağılayan bu devin şimdiye kadar hiç fark etmediği hassas bir yanı da varmış diye geçirdi içinden. Korkma diye fısıldadı sadece. Korkacak bir şey yok. Genç kadının sesi duygulu ve hassas çıkmıştı. Oysa aynı anda Nazan'ın dizlerinden başını kaldırmayan Rıza içinden homurdanıyordu. Ulan orospu, ulan kaltak, aklınca beni zor durumlara sokmaya kalkışıyorsun ha? Ben sana Hanya'yı, Konya'yı göstereceğim yakında. Sıkı dur. Evden ayrı ayrı çıktılar. Nazan ne de olsa yalnız yaşadığı dairesinden sabah sabah bir erkekle çıkmayı doğru bulmamıştı. Görülürlerse daire sakinlerinin akıllarına çirkin şeyler gelebilirdi. Aslında onların ne düşünecekleri değil de hemen dedikodu yapmaya kalkışacak olmaları rahatsız ederdi genç kadını. Rıza süklüm püklüm dışarı çıktı. Sokağın caddeye bakan noktasında Nazan'ı bekleyecekti. Nazan da yatak odasına giderek hızla giyinmeye başladı. Sevgilisini sokağın başında fazla bekletmek istemiyordu. Aynanın karşısında giyinirken bir yandan da düşünmeye devam ediyordu. İçinde garip bir eziklik peyda olmuştu. Rıza'yı şimdiye kadar hiç böyle görmemişti. Bildiği, alıştığı o kaba ve haşin halinden uzaklaşmış, çocuksu bir teslimiyet ve zayıflık sergilemişti. Böyle insanların sevgi tezahürleri de bir garip oluyordu. Bir kadına olan tutku ve bağlılıklarını ifadeyi sanki utanılacak, erkeğin azizliği gibi hissedilecek, onlara zul gibi gelecek bir şey olarak gördükleri için. Elinde olmadan dudaklarında hafif bir tebessüm şekillendi. Rıza'nın kendisine tecavüz ettiği o ilk gece kadınlık gururu incinmiş, aşağılanmış, kendini berbat hissetmişti. Ama az önce aynı erkeğin ayaklarına kapanarak bağışlanmasını istemesi, ona zor gelen aşkını itirafı bir anlamda Rıza'dan aldığı intikamdı. Şimdi o haşin erkeği kendisine bağladığını ve bundan böyle asla kendisinden kopamayacağını hissediyordu. Ayşe de yanılmıştı. Kardeşinin az önce mutfakta yaşadıkları teslimiyet anını görmesini çok isterdi. Evet, Rıza'nın maddi şartları bozuk ve yetersiz olabilirdi. Para sıkıntısı da çekebilirdi. Hatta niyeti de ilk yaklaşımda kötü olabilirdi. Ama erkek de bu ilişkiden etkilenmiş ve artık kendisinden kopamaz hale gelmişti. Aynadaki görüntüsüne gururla baktı. Kendisini bu kadar beğendiğini hiç hatırlamıyordu. Duyduğu haz ve beğeni daha da arttı. Dalyan gibi kadınım, tabii aklı gidecek diye mırıldandı aynaya bakmaya devam ederek. Beklesin köşe başında işine. Ben onu 10 gündür deli gibi arzulayarak beklemedim mi diye geçirdi içinden. İçini yeniden bir mutluluk kaplıyordu. Ne Ayşe'nin bir şekilde Rıza'yı tanıması, ne Rıza'nın yalanları ne de sevgilisinin kendinden para sızdırmaya çalışması umurundaydı. Sadece yaşamanın zevkini Rıza ile daha yoğun bir şekilde hissetmesi yetiyordu ona. Hiç kuşkusuz bunun bir bedeli de olacaktı. Hayatın bir mecburiyetiydi bu. Kaçınılmazdı. Erkekler fahişelere para ödemiyorlar mıydı? Sırıttı yeniden. Artık onun da bir fahişesi vardı. Yeşil kazağını geçirdi başından. Sonra bir değişiklik yaparak her gün giydiği pantolonlardan vazgeçerek Ecos eteğini tercih etti. Nedense bugün biraz daha kadınsı görünmek istiyordu. Saçlarını taradı, makyajını yaptı. Rıza ile bankaya gitmek üzere evden çıktı. Arabayla sokağın başına geldiğinde Rıza'yı söylediği yerde buldu. Sevgilisini epey bekletmişti ama bundan hiç gocunmuyordu. Önünde durunca adam hemen arabanın içine atladı. Rıza hala suskun ve mahcuptu. Onun bu hali daha da sevindirmişti Nazan'ı. Yavaş yavaş aralarındaki ilişkiyi yönlendirmeye ve dizginleri eline geçirmeye başladığını hissediyordu. Hava soğukmuş, üşüdün mü beklerken? Diye sordu. Rıza kısaca, önemli değil, diye fısıldadı. Bak Rıza, aklıma gelmişken bir şey daha söyleyeceğim. Söyle tatlım. Bana telefon numaranı vereceksin. Hemen şimdi. Dilediğim zaman sana ulaşmalıyım. Ayrıca sen de geleceğin zaman daha önceden beni haberdar etmelisin. Anlarsın ya, şimdiye kadar bir aksilik olmadı ama ev arkadaşım veya aileden biri bulunabilir. Şey, sana evimin numarasını verebilirim ama cep telefonum yok. Yok mu? Düne kadar vardı ama şimdi yok. Neden? Anlasana be tatlım, satmak zorunda kaldım. Tamam, anlaşıldı. Bugün sana bir telefon alırım. Rıza pişkince sırıttı. Hani şu resim çekenlerden olsun, olur mu güzelim? Nazan hiç sesini çıkarmadı. Ama bundan böyle onunla aralarında telefon irtibatının kurulması çok önemliydi. Hem onu dilediği zaman kontrol edip arzuları kabardığı zaman çağırma şansı olacak, hem de biçimsiz bir zamanda eve gelmesini önleyecekti. Nazan banka şubesinin önünde arabayı park etti. Sen arabanın içinde bekle, dedi Rıza'ya. Aslında tanındığı muhitlerde onunla görünmeye utanıyordu. Şube müdüründen koruma görevlisine kadar herkes bankada kendisini tanır ve saygı duyardı. Şimdi içeriye Rıza ile birlikte girse dikkat çekebilirdi. Gerçi banka çalışanları onun hayatındaki rolünü bilemezlerdi tabii. Ama Rıza'dan her an patavatsız bir davranış, Nazan'ı zor durumda bırakan bir jest gelebilirdi. İşlemlerin tamamlanması biraz uzadı. Nazan huzursuzdu. Kendi parasını tasarruf ettiği halde sanki suç işliyormuş gibi tedirginlik yaşıyordu. Parayı çantasına tıkıp bankadan çıkarken terlemişti. Hızlı adımlarla arabaya yürüdü. Kontağı çevirip hareket etmeden önce hala birileri tarafından görülme korkusu yaşıyordu. Bu gündüz vakti Rıza ile sokakta ilk defa beraber oluşuydu. Çantasından desteleri çıkarıp sevgilisine uzattı. Al bakalım. Rıza gözü dönmüş gibi paralara uzandı ve desteleri çeşitli ceplerine tıkmaya başladı. Dün geceden beri duygularına bir yön veremiyordu Nazan. Şu anda bile ne hissettiğini tam olarak değerlendiremedi. Ödediği bu para cinsel huzurunun ve rahatlamasının bedeli olabilirdi belki ama bu onun alışık olduğu bir yöntem değildi. Hata yaptığını, bunun çok iğrenç bir şey olduğunu düşündü. Böyle bir şeye ne alışıktı ne de fikren hazırlıklı. Sağ ol tatlım, bu para çok işime yarayacak, diyen Rıza'nın cümlesiyle irkildi ama karşılık vermedi. Arabayı hareket ettirdi, neden sonra hatırlamış gibi sordu. Seni nerede bırakayım? Taksim'de, dedi Rıza. Bir süre konuşmadılar. Durgunlaşan genç kadın arabayı sürmeye devam ediyordu. Rahatlayan Rıza hafif mütebessim şimdi onu seyrediyordu. Adamın kendisini süslüğünü hisseden Nazan homurdandı. Ne var? Niye öyle bakıyorsun? Harbiden söylüyorum, sıkı karısın be sevgilim. Seni çok seviyorum. Nedense arabanın içinde sarf edilen bu cümle sabahleyin kahvaltı masasında dizlerine kapanarak mırıldandığı itiraf kadar etkilememişti Nazan'ı. Hatta daha yapmacık, daha az inandırıcı geldi ama sesini çıkarmadı. Birden Rıza'nın sol elini bacaklarının üzerinde hissetti. Pervasızca elini ekoz eteğinin içine sokmaya çalışıyordu. Çıldırdın mı sen? Sokaktayız. Ne yapıyorsun? Rıza hiç oralı olmamıştı. Parmakları hızla kasıklarının arasında kaymış, külotunun ağından içeriye girmeye çalışıyordu. Nazan bacaklarını sıkıştırıp adama engel olmaya çalıştı. Delisin sen. Bir gören olur. Yapılacak şey mi bu? Çek elini. Rezil olacağız. Rıza hiç umursamıyordu. İri parmakları çoktan hedefe varmıştı. Nazan ise direksiyona hakim olmakta zorlanmaya başlamış, ayakları pedala uzandığı için de bacaklarını yeterince sıkamamıştı. Utancından kahroluyordu genç kadın. Evinde onunla her şeyi yapmaya, bütün cinsel tabuları yıkmaya alışmıştı ama sabahın bir saatinde şehrin en kalabalık caddelerinden birinde böyle bir muameleye alışık değildi. Direnmeye çalıştı, başaramadı. Beyni zonkluyordu. Aynı anda Rıza'nın kahredici ifadesiyle gerçeği fark etti ve inanamadı. Bak, sırılsıklam oldun, diyordu sevgilisi. Ayrım sonu sayfa 218.